A9 ekranlarından selamlar sayın izleyicilerimiz. Hayata dair programımızda Tuğçe Hanım'la birlikte bugünkü konuğumuz Dünya Demokrasi Hareketi Başkanı Sayın Bayram Zilan. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Allah'a çok şükür, sağ olun, eksik Allah olmayın. Dünya Demokrasi Hareketi'ni kurmak nereden çıktı gibi sorulardan evvel önce sizin yani şahsınızla ilgili doğumunuz, eğitiminiz, yetiştiğiniz çevreyle ilgili kısa bir bilgilendirme rica edebilir miyim?
Şimdi şöyle söyleyeyim, benim hayatımın bir kısmı hemen hemen yarısı Diyarbakır'da geçti, yarısı Ankara'da geçti. 1980 Diyarbakır doğumluyum. İlk ortayı Diyarbakır'da tahsilimi tamamladım. Daha sonra Ankara'ya kimya meslek lisesini kazandık. Üniversiteyi orada devam ettik. İşte Kırıkkale Üniversitesi, ondan sonra sosyal bilimlere geçtik. Daha sonra master yaptık Atın Üniversitesi'nde falan.
Hangi bölümde?
Siyaset bilimi.
Çok güzel.
Eğitimimizi o şekilde tamamladık. Sonra iş hayatına atıldık. Yani öyle bir hayat hikayemiz var. Ondan sonra Ankara'da böyle devam ettik.
Peki Dünya Demokrasi Hareketi ismi güzel. Belli verdiği ruh da güzel. Hem genç yaşta nasıl oldu o bir sivil toplum kuruluşunu örgütlemek? Hangi ruhla çıktınız?
Şimdi biz zaten Türkiye'nin temel problemleriyle ilgili veya dünya üzerindeki bu demokrasi meseleleriyle ilgili, insan haklarıyla ilgili bu konularda çok duyarlıydık ve bir endişe hissediyorduk bu konularla ilgili. Üniversite yıllarında zaten aktivistlik yapıyorduk. Yani kendimiz resmi anlamda bir faaliyetimiz olmamasına rağmen farklı sivil toplum örgütleriyle beraber hareket ediyorduk. Yani işte Türkiye'de Kürt meselesi, Ermeni meselesi, Alevi meselesi, Türkiye'de ne kadar mesele varsa bizi ilgilendiren, direkt veya en direkt, biz bunlarla ilgili bir tavır geliştiriyorduk üniversite yıllarında. Fakat daha sonra bu alanda belki bir yani resmileşip bir dernek çatısı altında bizim gibi düşünen arkadaşlarla birlikte hareket edip güç birliği yapıp bu ülkeye katkı sunabileceğimizi düşündük ve bundan işte bir 5 yıl önce kendi istişarelerimizi yaptık genç arkadaşlarımız arasında. Daha sonra valilik kanalıyla işte bir sivil toplum örgütünü kurduk. Dünya Demokrasi Hareketi olarak yola çıktık. O günden beri devam ediyoruz. Yani biz kuruluşumuzda şunu benimsedik. Yani evet tavır geliştiriyorsunuz belki, tavır gösteriyorsunuz ama bunu birlikte yaptığınız zaman, yani bireysellikten çıkartıp farklı bir konsept içerisinde birlikte yaptığınız zaman daha çok katma değer sağlayabiliyorsunuz. Daha çok ses duyurabiliyorsunuz. Eğer bir endişeniz varsa, eğer bir kaygınız varsa bu ülkenin meseleleriyle ilgili daha verimli olacağı kanaatini getirdik. Böyle bir yol hikayemiz var.
Dünya Demokrasi Hareketi'nin kurucuları ve üyeleri içinde hem Kürt kardeşlerimiz hem Türk kardeşlerimiz karışık. Hep beraber mi? Nasıl?
Şimdi bizim içimizde aslında biz bu hareketi başlatırken şunu söyledik arkadaşlarımıza. Yani bizim benimsediğimiz şuydu. Biz dedik ki biz bir kere farklı bir sivil toplum örgütü olacağız. Yani klasik slogan atan, işte bağırıp çağıran veya sahaya indiği zaman polisle karşı karşıya gelen, şiddet içerikli herhangi bir faaliyet, etkinlik, eylem yapmayacağız. Biz bir kere bunu söyledik. Farklı bir konsept geliştireceğiz. Yani çevreci, barışçıl, insanları rahatsız etmeyen, insanların böyle empati yaratacak ve insanların beğenisini alacak, böyle albenisi olacak etkinlikler yapmamız gerekiyor. Bir kere bunu bizim değiştirmemiz lazım. Çünkü Türkiye'de sivil toplum deyince, ki biz bunu çok yaşadık, yani ailelerin, ebeveynlerin aklında şu var, işte kelepçe, polis, biber gazı, yani böyle bir şiddet görüntüsü geliyor insanların aklına ve dolayısıyla aileler gençlerini bu tip sivil toplum örgütlerinden uzak tutuyor. Yani mesela sivil toplum örgütüne üyelikye bakarsanız Avrupa ile aramızda çok büyük fark var. Yani bizde mesela daha çok cami dernekleri vardır. Hani ve şeydir, yani böyle demokrasi meseleleriyle ilgilenen çok az sayıda dernek vardır ki katılım da çok düşüktür. Yani kişi başına düşen sivil toplum üyeliğiyle bizim Avrupa'da aramızda büyük bir fark var. Şimdi bunun sebebine baktığınız zaman o şiddet görüntülerini görüyorsunuz. Yani geçmişte bu ülkede STK kanalıyla sesini duyuranların geçirdiği o süreç insanları ürkütmüş. Dolayısıyla bizim annelerimiz, babalarımız, o kuşak bizi buralardan hep uzak tutmaya çalışmış. Şimdi bunu değiştirmek lazım. Ya bunu daha böyle bir rentable, daha böyle naif bir konuma koymak gerekiyor. Biz hem bu açığı kapatabiliriz diye düşündük ki belki bizim etkinliklerimizi takip etmişsinizdir bilmiyorum. Biz mesela mizah kullanırız. Ve mesela hiçbir etkinliğimizde yere bir çöp dahi atmayız. Biz hiçbir zaman polisle karşı karşıya gelmeyiz. Biz etkinliğimizi, beden gücümüzü kullanmayız mesela etkinliklerimizde. Tamamıyla akıl gücümüzü, zekamızı ortaya koyarız. Bu zekayı, bu aklı koyarken de şiddetten bağımsız olduğu için bu da hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Daha çok insanlar ilgi gösteriyor, sempati duyuyor ve bir albeni yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir konsept geliştirdik ve biz masaya şeyi koyduk. Yani biz dedik ki bizim masamızda demokrasi var, insan hakları var, işte mazlumlar var bu ülkede veya bu dünyada ne kadar mazlum varsa, ne kadar öteki varsa bizim masamızdadır. Bizim değerlerimiz bunlardır. Biz kim olursak oyalım. Yani Kürt, Türk, Alevi, Sunni hiç fark etmez. Eğer bu değerlere inanıyorsak biz bu değerlerin etrafında toplanalım. Bu değerleri yüceltelim. Fakat kendi kendimize söz verdik. Mesela dedi ki bu masanın üzerinde X şahsı, işte Ahmet, Mehmet, farklı kurum falan hiç kimseyi koymayacağız. Eğer biz içimizden birileri bu değerler etrafında toplandığımız masanın üzerindeki şeyleri değiştirirse biz bu oluşumu bırakacağız. Yani hani kendi kendimize söz verdik. İçimizden böyle bir şey olursa uyaralım ve feshedelim kendimizi. Yani böyle bir ilke koyduk ortaya. Hamdolsun biz o günden beri işte bu değerler etrafında zaten ismimizin dünya ile başlamasının asıl sebebi de o. Yani şimdi ortaya koyduğumuz değerler Türkiye'ye münhasır değerler değil. Yani bugün insan haklarını savunmak, bugün mazlumu savunmak, bugün ötekiyi savunmak, eşitliği savunmak, hakkı, adaleti savunmak Türkiye'ye münhasır bir şey değil. Yani bugün biz masamızın üzerindeki koyduğumuz değerleri alıp Afrika'ya gitsek, Tunus'a gitsek, yani Somali'ye gitsek yine savunuruz. Çünkü Türkiye ile alakalı bir şey, evrensel değerler savunuyoruz biz. Biz dedik ki o zaman madem öyle evrensel değer savunuyorsak, biz değerleri savunuyorsak ismimiz Dünya Demokrasi Hareketi olsun. Ki yola çıkarken hani Türkiye Demokrasi Hareketi diye söylemiştik. Öyle hani bir isim koyduk. İsmimizin sebebi de o. İlkelerimiz bu. İçimizde sorununuza gelecek olursak, içimizde herhangi bir etnik sabitlik de yok. Yani işte Kürtlerden oluşan, Türklerden oluşan. Hayır. Yani Kürt de var, Türk de var, Alevi de var, Sunni de var, Ermeni de var, gayrimüslim de var, inançsız da var. Yani hani ama bizi biz yapan, bizi ortaklaştıran kaygılarımız, endişelerimiz var. Yani tamam yanımdaki arkadaşım Kürt, öbür arkadaşım işte mesela Türk veya öbürü Alevi olabilir ama hani biz sorunlara aynı bakıyoruz. Yani Türkiye'deki meselelere aynı pencereden bakıyoruz. Bizi zaten birleştiren şey de bu. Bizim gücümüz de buradan geliyor. Yani şeyimiz bu bizim.
Zaten yani sonuçta bu kurduğunuz derneğin de ve hepimizin de kastı kardeşlik içinde her görüşün, her etnik grubun, her ferdin beraberce kardeşliği yaşaması. Yani ana amaç barış, sevgi, mutluluk içinde yaşaması. O yüzden Türkiye'nin bir anlamda mozaiğini, bir küçük parçası sizin bak derneğinizde.
Evet, evet. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani dikkat etmişsinizdir siz. Şimdi Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinde genelde bir kategorizeleşme var. Yani örneğin bir yakınlık hissediyorlar. Yani mesela bir farklı bir siyasi partiye olsun veya farklı bir etnik gruba bir aidiyet hissediyorlar ve biraz daha oradan, o pencereden bakıp ona göre bir tavır geliştiriyorlar. Ya biz bir de bunu aslında reddettik. Yani biz şuna inandık. Yani bu ülkede bir dert, mesela bir tek Kürtlerin derdi yok. Yani bu ülkede başörtülerin de derdi var, Müslümanların da derdi var. Yani bir sürü toplum kesiminin derdi var. Şimdi dertliler aynı. Aynı yerden dertlenmişler. Yani ya da aynı yerden zulüm görmüşler. Şimdi siz buradan baktığınız zaman şey yapmamanız gerekiyor. Yani işte herhangi bir etnik gruba, herhangi bir oluşuma, herhangi bir siyasi partiye bir yakınlık göstereceğinize aslında birleşip daha güzel bir Türkiye, daha yaşanabilir, hı-hı, daha demokratik, daha eşitlikçi bir Türkiye'yi o güçle oluşturabilirsiniz. Yani biz de aslında biraz da buradan baktık biz.
Evet, çok güzel. Şimdi baktığımız zaman zaten eski tarihe baktığımız zaman da zaten çatışma ruhunun olduğu, kavgacı bir ruhun olduğu ortamlarda zaten herhangi bir şekilde hiçbir şeyin çözülemediğini görüyoruz. Ve dünyaya baktığımız zaman da zaten dünyada en büyük problemlerden bir tanesi dünyada şu anda tam olarak özgürlükler tam sağlanamıyor. İnsanların zaten doğuştan gelen o hakları, örneğin yaşam hakları bile ellerinden alınabiliyor. Ve bu noktada da zaten yapmamız gereken şey Çerkez olsun, Laz olsun, Kürt kardeşlerimiz olsun, gayrimüslimler olsun aslında bütün dünyanın birleştirilmesi gerekmez mi? Çünkü bu ayrılık ruhuyla zaten hiç kimseyi bu zulümlerin altından, bu çatışmanın altından kurtaramıyoruz. Ne özgürlük tam olarak bu şekilde gerçekleşebiliyor, ne demokrasi tam olarak gerçekleşebiliyor. Bu noktada da zaten hepimizin birleştirici bir rol oynaması gerekiyor, değil mi?
Tabii, yani şimdi biz yapan değerlerimiz var. Yani şimdi siz bu değerlerden koptuğunuz zaman, yani yani dünyada bir dalga var. Herkes işte bir şey tutturmuş gidiyor. Şimdi eğer siz bir ortaklaşacak değer ortaya koymazsanız, ben hani dünya genel için söylüyorum, bu değerler etrafında toplanmayı beceremezsiniz. Kendi kabuğunuza çekilip işte ulus devletlerinizi yaratıp kendinizi izole ederseniz bu bahsettiğiniz birleşmeyi yakalayamazsınız. Yani sizin birleşebilmeniz için dünyanın sınırlarını kaldırıp yani fiili anlamda söylemiyorum. Yani ben sınırlarını, kendi belki zihinlerine koydukları sınırları kaldırabilmesi için sizin ortaya herkesin ortak bir paydasını, yani buluşabileceği bir değer koymanız gerekiyor. Şimdi bugün o değere baktığınız zaman maalesef yakalanamıyor. Yani sınırlarınızın ötesinde katliamlar var. Yani hakeza işte biraz kayıyorsunuz Mısır'da, Orta Doğu, Kan Gölü. Yani şimdi bütün bunların asıl sebebi bizi birleştiren o ilahi referansları aslında tam olarak kendi aramızda sağlayamamamız. Yani bugün mesela eşitlik meselesini Avrupa farklı algılıyor, Türkiye farklı algılıyor, Mısır farklı algılıyor. Şimdi eşitlik meselesinin farklı algılanacak bir tarafı yok. Yani eşitlik demek bu ülkede ne kadar insan varsa, ne kadar hani yaratılmış insan varsa bunların aslında eşit şartlarda, eşit koşullarda yaşaması demek. Şimdi bunu bu ne Avrupa'nın tekelinde olabilir, ne Türkiye'nin tekelinde olabilir, yani ne de herhangi bir ülkenin tekelinde olabilir. Şimdi eşitlik meselesi eğer evrensel bir değerse biz niye bunun etrafında birleşemiyoruz? Demek ki biz eşitliğe farklı bakıyoruz. Yani eğer dediğim gibi biz bu eşitlik meselesini, adalet meselesini eğer ortak noktadan bakabilir, buna aynı pencereden bir bakış açısı sunup ortaklaşabilirsek, evet dediğiniz doğru. Yani bütün dünya birleşir o zaman. Fakat temel eksikliğimiz o yani. Biz bunu başaramıyoruz. Ortaya gerçekten buluşabileceğimiz bir değer koyamıyoruz.
Allah bize o birleştirici değeri Kur'an'da ifade etmiş. Şeytanların Allah'a sınırım. Müminler ancak kardeştir diyor. Yani biz burada inanan insanlar hepimiz bir kere aynı ailenin ferdi gibiyiz. Ama farklı görüşte veya inanmayan her kim olursa olsun onlar da bizim insan kardeşimizdir. Yani aynı mahallede oturabiliriz, aynı apartmanda oturabiliriz, beraber yiyip içebiliriz, sohbet edebiliriz, konuşabiliriz, doğru bildiklerimizi anlatabiliriz, onlara güzellikleri göstermeye çalışabiliriz. Sonuçta Allah sevgisiyle, birleştirici bir ruhla bakıldığında zaten şefkat ve merhamet esastır bizim değerlerimizde. Hı hı. Bunu insan nasıl kendine beklediği gibi başka insanlara da bunu göstermek zaten onun vicdanından, imanından kaynaklanan. Yani bizim bu topraklarda binlerce yıldır yaşıyor olmamız, değil mi?
Evet.
Esas ana temeli budur. Yani birçok milleti bir arada beraberce, barışça yaşatmış. Bunun en güzel örneğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hı hı, göstermiş. Dolayısıyla bu değerler birleştirici değerler, değil mi? Şu anda da Orta Doğu'da Müslümanların durumu düşünülürse esasında acil böyle bir birlikteliğe ihtiyaç yok mu?
Tabii, kesinlikle var. Şimdi ben zaten ortaya değer derken hani şimdi İslami pencereden baktığınız zaman bizler Müslüman insanlarız. Yani şimdi Allah zaten tek tip yaratmamış hiçbir kulunu, yani milletler olarak yaratmış. Kimisini çekik gözlü yaratmış, kimisini işte siyahi tenli yaratmış, kimisini sarışın yaratmış. Ya yani farklı farklı Topluluklar oluşturmuş Allah. Şimdi bunu Allah zaten nasıl yarattığında Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yani biz sizi kavim kavim yarattık. Yani sizi farklı kıldık ancak bu sizin birbirinizden uzaklaşmanız için değil. Yani biz sizi kaynaşasınız diye böyle yarattık. Yani kaynaşmanıza vesile olsun diye yarattık. Şimdi bir kere Allah hiç kimseyi üstün veya daha aşağı yaratmadı. Yani Allah zaten herkese eşit yarattı. Şimdi bu eşitliği bozan biziz zaten. Yani eğer ilahi referansları aldığınız zaman işin içerisinden eşitlik de çıkıyor, adalet de çıkıyor, demokrasi de çıkıyor. Şimdi zaten bizim bu referanslardan uzaklaşmamızdır ki bizim başımıza gelen bu felaketlerin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Şimdi bakın Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretinde mesela çok önemli referanslar var. Yani örneğin biz bu ülkede yıllardır İşte 31. yılındayız. Sivil anayasa meselesini tartışıyoruz. Yani bu ülkede darbe anayasası var. Hala biz darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Yani 30 yıldır bunu değiştiremiyoruz. Şimdi böyle bir sorun var. Evet biz bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Herkes bunu söylüyor. Fakat bir türlü çözemiyoruz. Ama dönün mesela şeye, Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadet dönemine bakın. Medine'ye hicret ettikten sonra farklı bir ortama geliyor. Yani mesela farklı kabilelerin, farklı aşiretlerin, farklı aidiyetlerin, dinlerin olduğu bir yere geliyor. Orada da savaşlar var. Hatta 100 yıl süren savaşlar var. İşte iki kabile arasında mesela çok meşhurdur, anlatılır. Böyle bir yere giderken Resulullah Efendimiz şey yapmıyor. Yani mesela bir zorlamada bulunmuyor. Yani ilk yaptığı iş çok önemli bana göre. Yani mesela orada bir nüfus sayımı yapıyor Resulullah. Ne yapıyor? Orada farklılıkları ortaya çıkarmak için bir nüfus sayımı yapıyor. Yani o orada yaşayan, ya bunu sözleşmeye getireceğim ben. Sözleşmeyi Medine vesikasını anlatmak için söylüyorum. Önemlidir çünkü. İşte sayım yaptırıyor. Sayımdan sonra hangi kabileden, hangi dinden, işte Yahudilerden kim var, işte Müslümanlardan kim var, işte diğer kabilelerden falan kim var, bunu tespit ediyor. Bunu tespit ettikten sonra hiçbir şekilde zorlama yapmıyor. Yani mesela Medine Sözleşmesi'ni yapacak ki bir nevi anayasadır o da. Tek başına oturup o anayasayı hazırlamıyor. O Medine Vesikası'nı hazırlamıyor. Farklı toplum kesimlerinin o nüfus sayımından sonra elde ettiği verilere göre herkesi çağırıyor. Yahudilerden temsilci çağırıyor, işte İslami kanattan çağırıyor, işte kabilelerin liderlerini çağırıyor. Farklı aşiretlerin bütün ne kadar öteki, ne kadar farklılık varsa hepsinin temsilcisini çağırıyor bir araya ve onlarla müzakere ediyor, müşahede ediyor, meseleleri konuşuyor ve ona uygun o müzakerelerden sonra ortaya bir herkesin uzlaşabileceği, herkesin bir arada yaşayabileceği bir metin çıkartıyor ve bu metne de herkes imza koyuyor. Yani ortada ortak aklın, kimseyi dışlamayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi kendisi gibi kabul eden, mesela çok ilginçtir. Medine Sözleşmesi aslında bütün farklılıkları tek tek zikreder. Bakın bu çok önemli. Yani Peygamber Efendimiz işte sen mesela hani Yahudisin veya sen işte şu kabiledensin, sen şusun busun diye hiçbir ayrım yapmıyor. Onların ismini ve haklarını tek tek Medine Sözleşmesi'ne kayda geçiriyor. Bakın bu çok önemli. Yani burada şu iradeyi gösteriyor Resulullah. Diyor ki evet bütün farklılıklar vardır. Onlar da yaşam hakkı vardır. Siz demin dediniz işte yaşam hakkı. Yani bunlar bizi birbirimizden kopartmamalı. Biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Ortak bir yaşam alanı, ortak bir irade göstermeliyiz. Ve biz bir arada yaşamalıyız. Şimdi Resulullah bunu yapmış. Siz eğer onu referans alırsanız veya oradaki o ilahi referansları dikkate alırsanız zaten adaleti de görürsünüz, eşitliği de görürsünüz ve sizi bir arada yaşayabilmeniz için sizin kardeşçe, işte barışçıl ortamda yani birbirine zulmetmeyen, birbirinin kanını dökmeyen bir şey yakalayabilirsiniz. Mesela o günden sonra Resulullah'ın Medine Sözleşmesi'nden sonra Medine çok değişiyor. İşte o bahsettiğim 100 yıl, hatta 100 yılı aşan sürede olan savaşlar bitiyor. İşte oradaki birbirle kavgalı, birbirini çekemeyen, birbirinin yaşamasına müsaade etmeyen, tahammül göstermeyen bütün farklılıklar bir arada yaşamaya başlıyor. Bu bir modeldir yani. Eğer siz sivil anayasa meselesini çözmek istiyorsanız mesela o çok önemli bir modeldir. Buradan bakmak lazım diye düşünüyorum ben, barış ve kardeşlik.
Hepimizin içerisinde aslında soyumuzda Türk de vardır, Çerkez de vardır, Kürt de vardır. Böyle bir karışım zaten vardır ve baktığımız zaman zaten hepimiz aynı etten ve kemikteniz. Yani hiç kimsenin birbirini aşağı görmesi, hor görmesi gibi bir durumun söz konusu olmaması lazım.
Çünkü bu ülkede İşte dedim ya, Osmanlı'dan bu yana biz evet beraber yaşamışız, kardeşçe yaşamışız. Çünkü herkes eşitti. Yani kimse mağdur değildi. Yani herkes birinci sınıf vatandaştı Osmanlı'da. Ama ta ki Cumhuriyet'e kadar, Cumhuriyet'ten sonra bu eşitlik maalesef bozuluyor. Yani işte bir sentez ortaya konuyor. Bu sentezden dolayı, bu iradeden dolayı ki o dönemin koşullarına baktığınız zaman bir tek Türkiye'de değil, işte Almanya'da, Fransa'da, yani o ulus devletlerin oluştuğu bütün coğrafyada maalesef böyle durumlar oluyor. Şimdi bu bizi birbirimizden ayırdı. Yani ayırdı derken duygusal bir kopuş yarattı. Yani kimisi daha özgür oldu veya işte makbul vatandaş oldu birileri, fakat diğerleri öteki oldu, dışlandı. Yani maalesef bir takım haklardan mahrum bırakıldı yıllarca. Yani bugün bakın, başörtüsü takan, inancından dolayı, inancı gereği başörtüsü takan insanları biz yıllarca okullara almadık. Şimdi bakın, kardeşiz ama mesela kız kardeşimizin, ablamızın, annemizin bu haklarından mahrum bıraktılar. Yani şimdi kardeşiz ama bakın onlar gitmedi mesela. Yani başı açık bir insan nasıl gidiyorsa üniversiteye, nasıl özgürce yaşayabiliyorsa bu ülkede, onların da yaşaması gerekiyordu. Ama yaşamadılar. Yani yıllarca üniversite kapılarından geri çevrildiler bu insanlar. Kamuya daha yeni girdiler, işte bu paketle beraber girdiler. Kürtler hakeza öyle. Aleviler hakeza öyle. Ermeni gayrimüslimler hakeza öyle. Yani demek ki burada evet kardeşçe, barış içerisinde, eşitlik hukuku içerisinde yaşamalıyız. Biz bir arada yaşamak zorundayız bir de. Yani bizim bu ülkede hepimiz iç içe geçtik. Bizim ayrımız gayrımız yok. Yani bazıları bunu klişe olarak kullanır, içini boşaltın, ama ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Bakın benim eşim Türk, ben Kürdüm. Şimdi benim çocuğum ne? Ya benim çocuğum Türk mü, Kürt mü, ne yani? Şimdi bunun adını koyamazsın. Ama bakın biz eşimizle, yani eşimle oturduğum zaman biz bir hayata imza attık. Ben seninle ölünceye kadar varım dedik. Yani şimdi Kürtlerle Türkler arasındaki münasebet de budur aslında. Aslında hiçbir Kürt'ün, hiçbir Türk'le bir problemi yoktur. Bunu çok açık söylüyorum bakın.
Doğru.
Yani bunu dile getirirken insanlar yanlış algılıyor. Bu mesele, bu ayrılığı, bu eşitlik, hukuksuzluk meselesi bir Türk'le bir Kürt'ün arasındaki bir mesele değil. Bu devlet ile Kürtlerin, devlet ile, yani devletin uygulamaları ile Alevilerin, devlet ile işte Ermenilerin bir meselesi. Fakat bu dile geldiği zaman işte o dönemki medyada, sağ olsun merkez medyada olsun, bunu böyle dile getirince sanki Türklerle Kürtler arasında bir problem varmış gibi oluyor. Hayır, hiç kimsenin bir problemi yok. Ya bunu sağlamak zorundayız biz, kardeşlik hukukunu geliştirmek için.
Evet. Başkanım, şimdi şöyle bir yanılgı olabiliyor bazen. Mesela Kürt kardeşlerimizde de oluyor. Çünkü geçmişte bir eziyet görmüşler. Ama bu devletin kendisinden olmadığını bakın bugün malum yargılamalar sonucunda anlıyoruz. Yani zamanında derin devlet denen esasında iddia edilen Ergenekon terör örgütünün İttihat Terakki'den beri var olan bir şey. Yani Cumhuriyet'in kurulmasıyla olan bir problem yok bizim ülkemizde. Çünkü herkes yine özgür. Yani bir sorun yok ve devlet her tarafa yine aynı bakıyor. Ama devletin içindeki bazı yerlerde yer tutmuş, derin devlet diye daha evvel algılanmış ama esasında sadece bir ırk, bir din, bir milliyet şeyi tanımayan, zaten bozucu, ayrıştırıcı bir yapı teşkil etmiş o. Yani faili meçhuller olmuş ayrı. Onun dışında birçok olaylar, hatta terör örgütüyle iç içe hareket edilmiş. Bunun dış bağlantı unsurları var. Yani değil mi? Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşı'nda biz topraklarını böldüler. Bir yere kadar geldiler. Şimdi o zaman silahla yapıyorlardı. Şimdi de yine silah unsuru kullanıyorlar. Yani savaş değil ama terör adı altıyla. Ve daha çok diplomasiyle de, birçok şeyle de, siyasi baskıyla da, yeraltı örgütleriyle de, birçok şeyle aynı bölmeyi yine yapmaya çalışıyorlar. Bizim de buna karşı birleştirici ve büyümeci olmamız lazım. Yani topraklarımızı genişletelim değil. Ama etrafımızda komşumuz olan, kardeşimiz olan Müslüman ve diğer kardeşlerimizle birlikte mesela Avrupa Birliği'nden daha ileri bir birlik kuralım. Öyle değil mi? Yani zaten Allah'ın emri. Yani siz şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor.
Evet.
Başka bir ayette siz birlik içinde olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diyor. Sorun bizim birlik olamamamızda. Yani ve o birliği bozmaya çalışan şer örgütler var. Ama bugün onlar zayıflıyor, hak güçleniyor. Hı hı. O yüzden bunları rahatlıkla konuşuyoruz. Yargılamalar hukuk yerli yerinde devam ediyor. Mühim olan bizim şu anda dış politikamızda da o güzellikler var. Yani onlara yaklaşma, kardeşlerimizle işbirliğini arttırma. Ama bölgede bir birlik zaten savaşları, gözyaşını, acıları durdurmaz mı?
Kesinlikle durdurur. Şimdi yani aslında demin de onu söylemeye çalıştım. Yani devlet dediğiniz zaten bir aygıt. Yani devleti yönetenler açısından söyledim ben. Yani İttihat sizin o açtığınız pencere işte derin devlet. Aynı şeyleri söyledik aslında. Evet. Şimdi evet birlik olalım ama şimdi bakın başbakan her zaman şunu söyler ki ben de buna inanıyorum. Yani Avrupa'da bir ekonomik buhran yaşanırken yani o güçlü devletler Almanya, Fransa vesaire hepsi bu ekonomik krizden etkilenirken Türkiye'ye başbakan çıktı dedi ki bu bizi teğet geçecek dedi mesela. İnsanlar inanmadı veya ekonomi otoriteleri buna inanmadı. Fakat biz daha sonra gördük ki bu ekonomik kriz Türkiye'yi teğet geçti. Şimdi bakın burada neyi teğet geçti buna bakalım. Başbakan bunun önlemlerini aldı. Yani bu işin işte Maliye Bakanı'dır, işte Ekonomi Bakanı'dır vesaire. Onlar bu işin önlemini aldı. O kriz dalgasından etkilenmemek için bir takım önlemler, tedbirler aldılar ve kriz teğet geçti gitti. Şimdi bakın Orta Doğu'da çok ciddi bir problem var. Bir dizayn meselesi var Orta Doğu'da. Yani daha önce şey dediler, Arap Baharı'nı desteklediler. İşte demokrasi dediler, işte o diktatörlükler yıkılıyor falan dediler. Herkes bunu izledi, destekledi. Avrupa için söylüyorum, işte Amerika için söylüyorum. Fakat daha sonra bir baktılar ki aslında bu Arap Baharı'ndan sonra halk sandığa giderse kendilerinin belki de benimsemediği insanları seçebiliyor. Nitekim Mısır'da Mursi. Şimdi bu böyle olunca tekrar bir müdahale başladı ve bir operasyonel bir durum var şu anda Orta Doğu'da. Şimdi bu da bir ekonomik kriz olarak değerlendirirseniz bunu, siz buna da önlem almanız gerekiyor. Sizin söylediğinize geleceğim. Şimdi nasıl bir önlem almanız gerekiyor bu krizden etkilenmemek için? Sizin bir kere demokrasinizi daha güçlü kılmanız gerekiyor. Yani bu Orta Doğu'daki krizden etkilenmemenin, işte biliyorsunuz Suriye'de bir takım şeyler gelişti son zamanlarda, önemli şeyler gelişti. Hakeza Irak'ta durum öyle. Şimdi bütün bu Orta Doğu'da bir hareketlenme varken sizin etkilenmemeniz mümkün değil. Sınırlarınızın ötesinde çok ciddi problemler var. Şimdi siz eğer bundan etkilenmemek istiyorsanız, bir birlikten bahsediyorsanız bir kere bunun tedbirlerini almak zorundasınız. Bunun en büyük tedbirlerinden bir tanesi de kronik problemlerinizi acilen çözmeniz gerekiyor. Nasıl ki siz ekonomik anlamda problem yaşamayalım diye iyileştirmelere gidiyorsanız, tedbir alıyorsanız, bu meseleyle ilgili de kendi iç problemlerinizi bir an önce çözmek zorundasınız. Şimdi bizim en büyük problemimiz Türkiye'de demokrasi. Hak, hukuk, eşitlik. Bunlar temel problemlerimiz bizim. Yani biz tam demokrasiyi yaşayamayan bir ülkeyiz ki tam demokrasiye de ben inanmıyorum. Belki o konuya da gireriz. Fakat bizim bir an önce demokratik hamleler yapmamız gerekiyor. Yani eşitlik hukuku içerisinde anayasamızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu ülkede kendini öteki hisseden bu ülkeye kırgın olan, dargın olan bir sürü kesim var. Onların hakları varsa eğer bizim gasp ettiğimiz bunları bir an önce iade etmemiz gerekiyor. Ve bunları hızlı yapmamız gerekiyor. Biz eğer bunu yaptığımız takdirde sizin dediğiniz de olur, birleşme. Ve şey de olur, yani etkilenmezsiniz bu çevrenizde olup bitenle. Ama bunu yapmazsanız etkilenirsiniz. Yani bu kriz sizi teğet geçmez. Eğer birleşmek istiyorsak sizin dediğiniz mal, ben sınırsal anlamda söylemiyorum. Yani ben daha farklı bir noktadan söylüyorum. Eğer bu anlamda birleşmek istiyorsak, daha barışçıl, daha böyle yaşanabilir bir dünya veya Orta Doğu yaratmak istiyorsak bir kere Türkiye'nin acilen bunları İvedilikle yapması lazım. Kendi tekim yapıyor bunu. Yani şimdi hakkı da teslim edelim. Yani bugün demokratikleşme paketi işte açıldı geçenlerde. Alevilerle ilgili işte bir tanesi açılıyormuş. Ha bunlar yeterli mi? Değil. Fakat bunlar çok önemli adımlar ve tedbirdir bunlar. Ki bunları da yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde biz hani bu meselelerden kurtulabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Tabii ki özgürlüklerin tam olarak yaşanması gerekiyor. Yani her kesimin tam olarak özgür olması gerekiyor. Hangi dili konuşmak istiyorsa kendi arkadaşları içerisinde o dili rahatlıkla konuşabiliyor olması lazım. Lazcan'ın, Çerkezcan'ın, Kürtçe'nin unutulan diller haline gelmemesi lazım değil mi? Bu dillerin her birinin konuşulması lazım. Ama fakat burada önemli olan bir nokta da aynı zamanda bizim bu kardeşlerimizle de çok rahat bir şekilde iletişime de geçiyor olabilmemiz lazım. Biliyorsunuz bir ana dil konusunda farklı görüşler var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü mesela ben bir Diyarbakır'a gittiğim zaman oradaki kardeşlerime çok rahatlıkla anlaşabilmek isterim. Onların da benimle anlaşmasını isterim. Yine Laz kardeşlerime çok rahatlıkla anlaşabilmek isterim. Bu yüzden de hani bu şu şekilde çözülse daha iyi olmaz mı? Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler var. Yani kişilerin aynı zamanda Türkçe öğrenip aynı zamanda da kendi ana dillerini de öğreniyor olmaları çok daha yararlı olmaz mı bu konuda?
Ya şimdi aslında bu derin bir mesele. Yani bu meseleyi aslında çok iyi irdelemek gerekiyor. Şimdi bu meseleyle ilgili herkesin farklı bir bakışı var. Yani mesela hükümet içerisinde de bu mesele, işte Burhan Kuzu geçenlerde bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Hükümet içerisinde de işte AK Parti içerisinde bile farklı düşünenler var. Şimdi bakın, ana dil dediğiniz mevzu, ana dil herkesin ana sütü gibi helal, herkese helal olan bir şeydir. Yani niye? Şimdi bir kere biz yaratılırken, yani kimisini işte Amerika'nın bir eyaletinde dünyaya getiriyor, takdir ediyor. Kimisini işte bir Şırnak'ta, Yüksekova'da, Roboski'de dünyaya getiriyor. Şimdi bu dolayısıyla bizim elimizde olmayan bir durum. Biz doğduğumuz zaman annemiz, babamız hangi dili konuşuyorsa biz o dilde konuşuyoruz ve konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bizim bir kere tercih etmediğimiz bir durum. Evet. Şimdi eğer insanın elinde olmayan bir dil gelişiyorsa, bir kimlik gelişiyorsa, kimse o kimliği, o dili engelleyemez. Ya yani bu ilahidir. Tamam mı? Şimdi bir kere bunu teslim edelim. Şöyle düşünelim, empatiyle gidelim. Şimdi mesela Yüksekova'da doğan birisini düşünün. Bu çocuk doğuyor. Annesi Kürt, babası Kürt, dayısı, amcası, teyzesi, kuzeni, her şeyi Kürt. Pazara gidiyor, Kürtçeyle karşılaşıyor. Çarşıya gidiyor, Kürtçeyle karşılaşıyor. Kiminle temasa geçiyorsa o sosyal hayatta hep Kürtçe konuşuyor. Şimdi bakın, bu çocuk 7-6 yaşına geliyor. Şimdi 6 yaşında başlıyorlar. 6 yaşına geliyor. Tamamıyla Kürtçe konuşmuş. Pazar dili, rüyası bile bakın Kürtçe. Çok önemli bir şey söylüyorum size. Bu çocuk rüyasında Kürtçe görüyor. Kürtçe rüya görüyor ve Kürtçe dua ediyor mesela. Her şeyi Kürtçe bu çocuğun. Şimdi siz bu çocuğa 6 yaşında diyorsunuz ki ilk gününde İşte ant da vardı, ant kalktı. Hı. Bu çocuğa Türkçe eğitim vermeye başlıyorsunuz. Empati yapalım diye söylüyorum bunu.
O çocuk siz olsanız ve 6 yaşından sonra Kürtçe okumaya devam etseniz, şimdi biz karşılıklı konuşup anlaşabilir miydik?
Şimdi ben oraya geleceğim.
Anlaşamaz.
Hayır, bir dakika, ben oraya geleyim ama.
Sorun burada.
Bakın, ben zaten ortaklaşacağımız bir noktaya geleceğim. Asıl problemimiz ortaklaşmak aslında. Deminden beri biz onu konuşuyoruz. Yani aslında bizim ortak bir araya geleceğimiz çok önemli değerlerimiz var. Onu yakalamamız gerekiyor. Biz onu yakalarsak problemlerimizin çoğu çözülür. Acılarımızın da ortak olması lazım. Üzüntülerimizin de, sevinçlerimizin de. Biz bunu yakalayabilirsek zaten problemler çözülür. O kolay yani. Şimdi bakın, bu çocuğu ben size anlattım. İşte geldi 6 yaşına, okula gitti. Hiç bilmediği, tanımadığı, görmediği bir, belki işte hakeza işte tesadüfen televizyonda falan izlediği bir dil. Yani bir kulak aşinalığı belki vardır ama bütün hayatı içerisinde Kürtçe görmüş. Okula geliyor, bambaşka bir dilde eğitim almaya başlıyor. Şimdi bakın, bu çocuğun ruhsal anlamda, ya bu psikologların, pedagogların, psikiyatrların günlerce, aylarca yazdığı şeyler. Yani bu makaleleri var bu işin. Yani teknik anlamda da, bilimsel anlamda da düşündüğünüz zaman böyle. Bu çocuklar travma geçiriyor. Bakın, bu çocukların adaptasyon süreci çok uzun yıllar alıyor. Belki bir yıl, belki iki yıl bir adaptasyon sürecinden geçiyor. Ve bu çocuğu siz bu şekilde okutuyorsunuz, adaptasyon süreci, işte psikolojik açıdan sıkıntılar yaşıyor falan, eve geliyor. Annesi, şimdi ev, orada Türkçe öğreniyor, Türkçe ders görüyor, tamam mı? Eğitim kitapları Türkçe, eve geliyor. Mesela Türkçe çat pat bilen var veya bilmeyen var veya iyi bilen var. Çocuk orada bir şey yaşıyor, sıkıntı yaşıyor. Bir adaptasyon sürecinden geçiyor ama zorlanıyor. Böyle bir şey. Şimdi bu çocuk bu şekilde yetişiyor ve biz bu çocuğu liseden sonra üniversite sınavından alıyoruz. Bakın, bu çocuğu burada bıraktım. Şimdi geçelim şeye. Şimdi bakın, ben şuraya geleceğim. Şimdi ana dil meselesi mesela ülkeyi böler mi bölmez mi diye tartışıyoruz ya. Ya Türkiye Cumhuriyeti bana göre çok güçlü bir ülke. Gerçekten kültürel anlamda bir tarihi olan, dinamikleri olan, yani çok büyük bir gelenek Türkiye Cumhuriyeti, öyle az buz bir devlet değil. Yani işte Osmanlı'dan bu yana çok büyük bir devlet geleneğine sahip bir ülke. Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi bir büyük bir ülke özgürlükler noktasında daha çok gelişecekse bu nasıl bölünmeye yol açabilir?
Bu çok basit. Dili, yani, dili ayırdınız mı milleti de ayırmış olursunuz. Bu kadar kolaydır. Yani Kürt kardeşimiz 6 yaşında Kürtçe okumaya devam etse ve Türkçe bilmese ne olacak? Biz nasıl, bir dakika, nasıl anlaşacağız? Yani şu ikimizin konuşmaları nasıl gerçekleşecek? Ben sizin dilinizi bilmiyorum, siz benim dilimi biliyorsunuz. Nerede ortaklığı paylaşacağız? İşte fakat... Tercüman mı bulacağız milletimizle? Beraber yemeğe gidelim, konuşacağız, tercüman mı getireceğiz? Kardeşçe bir şey yapmaya çalışacağız, bir yere gideceğiz, hoş sohbet edelim. E konuşamıyoruz, ne yapacağız?
Şimdi şöyle...
Ya böyle kardeşlik olmaz. Bakın, dil bu, yani şimdi daha evvel sizin bahsettiğiniz derin devlet vesaire unsurların baskısı gibi hissediliyorsa eğer, bu yanlış bir şey. Evet. Bu aklın gereğidir. İki kardeşin birbirini bilmeyen dilleriyle nasıl anlaşacaklar, yaşayacaklar? Bu kadar basit ve pratiktir. Dünyada da örneği yok. Her ülke kendi dilinde eğitim yapıyor. Yani bu kimsenin Türk olduğu için Türkçe olsun diye bastırdığı bir konu değil. Bu aklın gereği. Yani ayrıca da öyle değil. Biz 7 yaşında Fransızca okumaya başladık. Takır takır öğreniyorsun dili. Bir de küçükken zaten 0-4 yaş arası. Mesela bir annesi İngiliz, babası Türk olan biri 4 yaşına kadar iki dil de ezbere öğreniyor. Çocukta öyle bir sorun yok. Öğrenme yaşında tıkır tıkır öğreniliyor. O dert değil. Hem avantaj. Aksi halde bakın, bu çok da büyük bir oyundur. Kürt kardeşlerimizi sadece Kürtçe bilir hale bırakırsak bir yerde sıkışır kalırlar. Ne Türkiye'ye ne dünyaya hiçbir yere açılamazlar. Enterne olurlar. Bak bu büyük bir tehlikedir. Yani o yüzden Türkçe, yani eğitim dilinin Türkçe olması Kürt kardeşlerimizin avantajına. Yani ve dünyada hiçbir devlet yok ki. Kendi Fransa'ya gidince Tunuslular var, Türkler var. Tunusça, Türkçe eğitim yapıyor mu Fransa? Yapmıyor. Yani aklın ve mantığın gereği de budur. Yani bizim kardeşliğimizi bozar. Evet. Samimi söylüyorum. Aklın
ya
gereği
ben sizin görüşlerinize saygı duyarım. Fakat benim de bakış açım böyle. Ben de şunu söyleyeyim.
Sizin... Bu söylediğim pratik bir gerçek değil mi?
Şimdi ben burada bunu şey için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ya biz hani Kürtçe öğrenelim. Biz hiç Türkçe ile şeyimiz olmasın. Herkes Kürtçe şey yapsın. Hatta hiç kimse Türkçe öğrenmesin demiyorum bakın ben. Ben aslında ilahi bir fırsat eşitliğinden, adaletten bahsediyorum. Yoksa yani ortaya bir farklılığımızı koyalım, birbirimize uzak duralım anlamında söylemiyorum.
Bunda hemfikiriz.
Ben hani şey anlamında söylüyorum.
Bakın arkadaşları da hep beraber istediği gibi Türk kardeşimiz Türkçe, Kürt kardeşimiz Kürtçe istediği yerde konuşsun. O dert değil ama eğitime girince orada...
Bakın ben bir de şeyi söylüyorum. Yani Türkçe de konmalıdır. Evet, bütün Kürtler Türkçe öğrenmelidir. Hatta bütün Kürtler İngilizce de öğrenmelidir. Ben Kürtlerin soyutlanmasından, izole olmasından bahsetmiyorum.
Tabii.
Bütün Kürtler, bütün hatta ne kadar dil biliyorsa o kadar iyidir benim için. Elbette. Bizim için böyledir.
Elbette.
Biz böyle bakarız yani olaya. Biz bunu ayrı, gayrı olmak için bakmayız. Ya biz hayata da böyle bakmıyoruz. Yani biz Allah'ın eşit insanları olarak kendimizi değerlendiriyoruz. Yani kimsenin şüphesiz renginden, saçından, dilinden dolayı mahkum edilmesini savunmuyoruz. Yani biz burada, bu talep de aslında bunun göstergesi. Yani bu talep Kürtlerin bağımsızlaşmasıdır, ne bileyim farklılaşması anlamında, izole olması anlamında, ülkeden kopması anlamında getirilmiş bir talep değildir.
Tabii ki ben de seçmeli olarak Kürtçe öğreneyim isterim. Türkçe seçmeli ders olsun, yani Kürtçe ders seçmeli ders olsun ama ortak bir dilimiz olmazsa ortak hiçbir şeyimiz kalmaz.
Evet.
Yani bu aklın mantığın gereği bir şey. Bu yani kimse,
ona bir itirazımız yok ki.
Bu şimdi
yok,
bazı kötü niyetli kişiler tarafından özellikle de uygulatılıyor olabilir. İyi niyetle düşünenler elbette ki var. Tabii ki sizin söylediğiniz gibi doğal hakkıdır. Ailesinin içinde konuşsun, kardeşlerin, arkadaşlarının, milletinin, bilenler dille dünyada gittiğinde o sorun yok onda. Ama bir eğitime girince bunu şart koşmak burada bir kötü niyetle aranabilir belli kesimde. Çünkü bu şart olursa Kürt kardeşlerimizin çoğuna onları sen Türkçeyi de öğrenmeyeceksin, sadece Kürtçe, %80'inde böyle olursa Türk-Kürt kardeşliği ayrılır gider kalır. Yani bu anlaşamaz, konuşamaz. Gidiyor, geliyorum ben Diyarbakır'a, memleketinize, konuşacağım, bir şey isteyeceğim, isteyemiyorum mesela. O gelecek buraya, bir şey söyleyecek bana, bir yardım isteyecek, isteyemiyor. Bitti o zaman, ayrıştı demektir. Yani dolayısıyla yani bunu makul bir ölçüde almak gerekiyor. Bu kardeşliği pekiştirici hangisi mantıklı? Onun yoluna gitmek. Yoksa herkes seçmeli ders dediğiniz gibi İngilizce, Fransızca öğreniyor.
Evet.
Kürtçe ders tabii ki olsun yani. O ayrı mesele. Ama temel eğitiminde makul yani. Dünya devletlerinde, ileri demokrasi dediğimiz ülkelerde bile böyle bir uygulama yok yani. Belli bir dili var. O devletin dili olarak kabul edilip ortak herkesin anlaşabileceği bir şey dil ortaya konup onun üzerinde gidiliyor. Makul olanı da Böyle gözüküyor.
Yani ben dediğim gibi saygı duyuyorum sizin söylediklerinize.
Yoksa tabii
ama
insan hakkıdır yani.
Hassasiyetlerinizi de ben anlıyorum.
İnsan hakkıdır yani. Başkanım bu ne zaman olur biliyor musunuz? Bak hak veriyorum size. İslam Birliği kurulduğunda olur. Evelallah. Biz Müslüman kardeşlerimiz Arapça konuşuyorlar. Ben biliyor muyum Arapça? Bilmiyorum ama birlik olduğumuzda bak Avrupa Birliği'nden daha ileri kardeşçe sınırlar yine devletleri kalsın. Ama biz Osmanlı'da ondan daha ileri Medine Vesikası'ndan bahsettiğimiz beraberce kardeşçe yeraltı zenginliklerini birleştirelim. Her türlü konuda gerekirse askeri blok olsun ama barış işin olsun. O zaman dışarıdan gelip kimse müdahale edemesin. Ekonomide, ahlakta, reel her türlü şeyde birliktelik sağlayalım. İslam Birliği olsun. Kürt kardeşlerimiz de bunu savunsun. Gerçek kurtuluşları budur. Türk milletinin de, Kürt milletinin de, Ortadoğu'da bütün Müslümanların da gerçek kurtuluşu. O zaman konuşsun istediği gibi. O zaman ana dilde eğitim olsun. Evet. Herkes istediği dilde eğitim olsun. O zaman zaten ortak değerler üzerinde kurulmuş bir birlik, beraberlik söz konusu olacak.
Evet.
Ama şimdi bizi bölmeye çalışırlarken, tepelerinde silah varken Kürt kardeşlerimizin orada baskı kurulurken, bölmeye çalışırlarken bir de kalk dili ayrıştır. İyi niyetli baktığınıza inanıyorum ama kötü niyetlerin oyunu icra olmuş olur.
Evet.
O nedenle tehlikeli. Yoksa dediğim gibi İslam Birliği olsun, herkes istediği dilden konuşsun.
Evet.
Ortak dili zaten bizim İslam ahlakımız, güzelliğimiz, sevgi, barış dili olacağı için orada sorun kalmaz. Buna katılıyor musun?
Yani hani zaten o değerleri yakalayan milletlerin ne dil problemi olur ne farklı bir problemi olur ya da bu meselelere çok daha farklı bakar zaten. Yani onu yakalamak bambaşka bir şey. O değerleri yakalamak hani ilahi referanslara göre hareket etmek zaten bu problemlerin geçmesi demek. Zaten ortaklaşamadığımız problemlerden bir tanesi olduğu için biz bugün bunları problem ediyoruz. Yani sıkıntılardan birisi o. Katılıyorum yani.
Evet, sonuç olarak zaten herkesin istediği bir birlik oluşturmak, bir barış ortamı oluşturmak. Programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Evet.
Sağ olun, eksik olmayın.
Çok sağ olun.
Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun.
Bir dahaki Hayata Dair programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.